Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Avcı konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Avcı.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bizlere, radyoları başında dinleyen bütün dinleyicilere de merhabalar diliyorum.
Çok teşekkürler. Evet. Engin Bey, pandemi dönemi artan siber saldırılar ve dijital ortamların getirdiği yeni sorunları konuşacağız. Şüphesiz ki özellikle pandemi döneminde, karantina sürecinde internet kullanımı çok yüksek bir orana ulaştı. Ve tabii pandemi döneminde artan siber saldırılar, dijital ortamların getirdiği yeni sorunlarla karşılaştık biz de. Covid-19 salgını ile birlikte artan e-ticaret ve uzaktan görüntülü görüşme uygulamaları çeşitli siber saldırıları da beraberinde getirdi. Önce dilerseniz efendim, siber saldırılar nedir, ne demektir? Siber saldırının anlamını öğrenerek başlayalım. Sonrasında yine benim sorularım olacak. Özellikle uzaktan ve evden çalışan insanlar çok fazla. Bu nedenle de siber saldırılar artış göstermiş durumda. Buyurunuz.
Evet. Siber saldırı demek aslında bilgisayar ortamında, yani dijital ortamda yapılan her türlü saldırıyı içermektedir. Günümüzde bunları şöyle şekilde yorumlamak mevcuttur. Mesela işte Covid-19 salgınıyla birlikte artan e-ticaret ve uzaktan görüntülü görüşme uygulamaları beraberinde yeni siber saldırı çeşitliliğini getirdi. İşte Covid-19 nedeniyle uzaktan ve evden çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle siber saldırılar artış göstermiş durumdadır. Geçen senenin aynı dönemine göre pandemi nedeniyle siber saldırılarda artış gösteriyor. Örneğin mesela geçen senenin aynı dönemine göre pandemi siber saldırılarda %400'ün üzerinde artış olduğu gözler önüne seriyor. Evet. Özellikle çok farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin, ki burada kurban olarak işte kullanıcılar, yani bizler olmaktayız, sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen dağınık hizmet kesintisi saldırılarının, ki biz bunlara teknik anlamda DDoS saldırıları ismini veriyoruz, bu dönemde en tehlikeli saldırılardan biri olduğu göze çarpmaktadır. Uzaktan çalışmanın arttığı, okullarda derslerin ağırlıklı olarak internet üzerinden verildiği bu günlerde, örneğin mesela bir EBA sisteminde geçenlerde yapılan bir saldırı diye de buna örnek olarak verebiliriz.
Evet.
Bugünlerde siber saldırılara karşı altyapı iyileştirilmesinin aciliyet kazandığı ortada. Evet. Yani açıkçası tabii ki hiçbir ülke, şu anda dünya yüzeyindeki hiçbir ülke bu şekilde bir salgınla karşı karşıya kalacağını bilmemekteydi ve bununla ilgili de herhangi bir önlem alınmamıştı. Fakat bu şunu gösterdi ki günümüzde bir B planı olmalı. Yani açıkçası şu an çok kısa bir sürede altyapının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre siber korsanların şimdi oltalama saldırılarındaki, biz buna yine teknik alanda İngilizce olarak phishing saldırıları diyoruz.
Evet.
Bu saldırılardaki ciddi artışa göze çarpmaktadır. Mesela buna dikkat çekiliyor son zamanlarda yapılan araştırmalarda. Ayda ortalama 3 ila 4 bin olan domain satışlarının salgının en yüksek noktasında 16 bine kadar çıktığı görülüyor.
Hmm.
Yani bu da şu anlama gelmekte. Mesela DDoS saldırıları, gerek DDoS saldırıları olsun, gerek oltalama dediğimiz phishing saldırıları olsun.
Evet.
Şu anda kullanıcılar büyük bir risk altında.
Hmm.
Şimdi örneğin mesela kişiler evinde otururken herhangi bir beğenmiş olduğu bir ürünü internet ortamından sipariş etmek istiyor.
Evet.
Herhangi bir e-ticaret sitesinden.
Hı hı.
Şimdi o e-ticaret sitesinin güvenliğini sorgulamak gerekir. Yani bunu da yaparken HTTP ile başlayan o adresinin başında bir security ifadesinin olması gerekiyor. Yani HTTPS olması gerekiyor. Yani bir S harfinin olmasına dikkat edelim. Çünkü çoğu saldırılar aslında bu phishing, yani oltalama dediğimiz olay, böyle sahte domainlerle açılmış olan e-ticaret siteleriyle gerçekleştiriliyor.
Evet.
Kişi oraya kredi kartı veya daha değişik kişisel bilgilerini girdiği anda o bilgiler bir şekilde kayıt altına alınıp kişinin isteği dışında kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Hesabından para çekilebiliyor.
Evet.
Örneğin bu tür şeylerin yanında bir de mesela şundan bahsetmek istiyorum. Tabii bu sadece bilgisayar ortamında olan saldırılar değil. Örneğin post cihazlarında da bu tür şeylerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'a bir doçentlik sınavı jüriliği için gittiğimde bir alışveriş merkezinde yemek yedim. Daha sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldim. Kredi kartımla hesabı öderken oradaki kişi bana bu cihaz çekmedi.
Evet.
Bir de şu yan taraftaki cihazı deneyelim demişti. Ben tabii anlamadım olayı. Daha sonra
ya bu çok normal geliyor. Hepimizin mesela alışverişte karşılaştığı durumlardan bir tanesi bu.
Evet, maalesef. Maalesef. Daha sonra oradaki olayı tam kavrayamadan biz işimize döndük.
Evet.
Daha sonra 2-3 ay sonra yaklaşık 2-3 ay sonra telefonuma bir mesaj geldi. İşte Makedonya Üsküp'te bir oto kiralama şirketinden ben bir
alışveriş
araba kiralamıştım.
Yapmışsınız.
Evet, kredi kartı numaramla.
Bana da olmuştu.
Evet. Şimdi yani bu olay şimdi trajik komik bir olay. Yani gerçekten güler misiniz, ağlar mısınız?
Gerçekten öyle.
Evet. Çünkü niye? İnsanlar yani bu işte bizim gibi yani neticede bu işin içerisinde olan insanlara yapılabiliyor. Ki kaldı ki normal bir vatandaş yani bu işten çok haberdar olmayan, bilgisi çok yeterli olmayan bir kişinin bu tür saldırılara maruz kalması gerçekten işten bile değil.
Doğru.
Onu söyleyeyim.
Doğru.
Daha sonradan hemen ben bankanın telefonuyla bankaya aradım.
Evet.
Müşteri hizmetlerini hemen kartı iptal ettirdim. Gidip şubeden de bu harcamayı yapmadığıma dair bir dilekçe verdim.
Evet. Aynen yani, ben de öyle yapmıştım.
Evet. Evet. Evet. Maalesef. Şimdi bu tür durumlarda bir de bunun sanal ortamda olduğunu düşünelim.
Evet.
Sanal ortamdaki işte karşılığı da bu oltalama saldırıları. Yani phishing dediğimiz saldırılar ki phishing saldırıları gerçekten şu anda günümüzde en çok yaygın kullanılan yani bu hackerlar dediğimiz korsanlar tarafından yaygın olarak kullanılan saldırılardan biri. Oltalama demek yani balığa hani oltaya atarsınız denizde veya suda balığın gelmesini beklersiniz. Bir tuzak oluşturursunuz.
Evet.
Aynen. Onun gibi düşünebiliriz. Sahte domainlerle açılmış olan web sitelerine girip mesela herhangi bir ünlü bir e-ticaret sitesi ismini vermeyelim. Mesela diyelim ki o e-ticaret sitesinin sahte domainli bir sayfası açılmış olabilir.
Evet.
O sayfaya siz gidiyorsunuz normal alışveriş yapıyormuş gibi her türlü alışverişinizi yapıyorsunuz. Sonra kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra onlar tabii ki bir şekilde kaydediliyor ve sonrasında önünüze bir aldatmaca veya sahtekarlık olarak ortaya çıkabiliyor. Yani bu tür durumlardan sakınabilmek için öncelikle dediğim gibi bu HTTP dediğimiz adres başlangıcında bir S yani security dediğimiz bir sertifikaya sahip olup olmadığını denetlememiz gerekir.
Evet.
Ayrıyeten yapmış olduğumuz alışverişleri sanal kartlarla gerçekleştirmemiz gerekir. Örneğin diyelim ki bir kredi kartımız var. Bu kredi kartımızı veya bir banka kartımızın sanal kartını ilk önce oluşturalım. Mümkünse kullanacağımız limiti belirleyelim. O limitin üstüne çıkmamaya özen gösterelim. Ve o sanal kartı kullanalım. Böylelikle bu tür sıkıntılı durumlardan kaçınabiliriz.
Doğru. Haklısınız.
Ayrıca sadece e-ticaret sitelerinden örnek verdik ama örneğin mesela şu anda daha değişik sitelerde de aynı durum mevcut. İşte Örneğin mesela bir bilgi edinmek istiyorsunuz internetten.
Evet.
Bu saldırıdan dolayı, bu phishing saldırısından dolayı sizin yönlendirilmeniz gereken siteye değil de bir başka aldatıcı bir siteye yönlendirilebiliyorsunuz. Bunları, evet, yapan kişilere de günümüzde hacker ismini veriyoruz. Yani bunlar siber korsanlar.
Evet.
Siber korsanların en önemli özelliği çeşitlerinin olması. Örneğin işte beyaz şapkalı hackerlar, işte siyah şapkalı hackerlar veya gri şapkalı hackerlar diye. Bunları da 3 çeşide ayırabiliyoruz. Örneğin diyelim ki beyaz şapkalı hackerlar aslında biraz daha bu işi bir iş olarak yani gerçekleştiriyorlar ve karşılığında herhangi bir mesela kurumsal bir web sitesinin açıklarını tespit ederek kendilerine bilgi veriyorlar. Bakın sizin bu web sitenizin şu şu şu noktalarında sıkıntılar var, açıklıklar var. Siz bu web sitenizin şu açıklıklarını düzeltin, yoksa şu şu şu saldırılara uğrayabilirsiniz şeklinde bilgi veriyorlar. Bu, evet, kişiler iyi niyetli hackerlar, yani iyi niyetli korsanlar şeklinde değerlendiriliyor. Ama bunun tam tersi, siyah şapkalı hackerlar diye tabir ettiğimiz kötü niyetli kişiler ise tamamen bir menfaat sağlamak amacı ile hareket ettikleri için bu kişilerin saldırıları tabii ki daha fazla zarar verici nitelikte oluyor. Örneğin düşünün, ben size bir örnek vereyim. Şimdi hepimiz internet ortamında banka hesabı kullanıyoruz. Şimdi bu banka hesabımızda diyelim ki her birimizin hesabından bir kuruşun veya daha doğrusu 50 kuruşun azaldığını düşünelim bir gün içerisinde. Hangimiz bunun farkında olabiliriz ki? Şimdi düşünün, bunu 1 milyon kişiye uygulamış olsalar ne kadar büyük bir meblağ ediyor. Yani şimdi düşünün, bir günde insan yani böyle bir kötü niyeti olsa ve bu sitelere erişebilse hepimizi çok fazla kayda değer olmaksızın bir zarara uğrattığını düşünün, ama kendisi milyonlarca lira oradan bir menfaat elde etmiş olabiliyor. Yani bunlar artık günümüzde bir meslek haline gelmiş. Yani açıkçası kötü niyetli kişilerden Allah herkesi uzak tutsun.
Amin.
Ama neticede bu günümüzün sorunlarından biri. Dediğim gibi sadece e-ticaret siteleri değil, işte banka sitelerinde de, bankaların kendi web sitelerinde de bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Yani vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor.
Peki, siber saldırı çeşitlerine de biraz değinelim mi? Yani
tabii
hani
ki,
hangi yolla, hangi kasıt ve araçlara göre de sınıflandırılmış çünkü
tabii,
anladığım
tabii
kadarıyla.
Tabii ki.
Buyurunuz.
Evet, şimdi bir kere saldırı dediğimiz olay anlaşıldı zannedersem. Saldırı kişilerin, kötü niyetli kişilerin bir menfaat uğruna kurumsal sitelere veya kurumsal serverlara veya kişisel serverlara veya kişisel sitelere yapmış olduğu etkilerdir aslında. Bu saldırıları şu şekilde sınıflandırabiliriz. Mesela işte saldırgan olarak, işte solo dediğimiz yani tekli saldırgan veya çoklu saldırı şeklinde olabilir. Hedef olarak tek hedefli saldırılar olabilir, çok hedefli saldırılar veya ağ saldırısı olabilir. Yol olarak doğrudan saldırı olabilir veya dolaylı saldırılar olabilir. Kasıt olarak da işte bilgi hırsızlığı, kaynak yıkımı, ön saldırı ve DOS saldırısı olabilir. Araç olarak ise yerel saldırı ve uzaktan saldırı olabilir. Burada DOS saldırısı olarak nitelendirdiğimiz, yani kasıtta DOS saldırısı olarak nitelendirdiğimiz kısımda şunu söyleyebiliriz. Bu DDoS diye tabir ettiğimiz saldırıların esas menşei şu şekildedir. Kişilerin herhangi bir ana bilgisayara, yani server'a, örneğin mesela sizin Hotmail e-mail adresiniz var.
Evet.
Ona girebilmek için haliyle siz domaini falan yazdığınız zaman kendi kullanıcı adınızı, şifrenizi girdiğinizde normalde Hotmail'in serverlarına yönlendirmeniz gerekiyor. Yönlendirilmeniz gerekiyor. Fakat şimdi eğer o server kötü niyetli bir kişi tarafından veya birkaç kişi tarafından sürekli meşgul edilmeye çalışılırsa bu sefer siz oraya yönlendirilemiyorsunuz ve bilgilerinize erişemiyorsunuz mesela. Bu da bir saldırı şekli. Yani
evet.
Yani bu şekilde de mesela bazen diyoruz işte kurumsal şirketlerin, firmaların veya işte web adreslerimizin, web sayfalarımızın işte erişemediğimiz noktaları olabiliyor veya bazı bilgilere erişemiyoruz falan. Yani bilgisayara virüs girdi veya buna benzer şeylerle bunu şey yapabiliyoruz. Fakat esas mahiyeti bu. Yani DDoS saldırıları ile yapılan saldırılar. Bu da çok önemli bir saldırı. Onun dışında da saldırı çeşitleri işte DDoS'u açıkladık. İşte boot saldırıları var. Ki bootnet sözcüğü robot ve network anlamında ki günümüzde dikkat ederseniz bazı uygulamalarda alt tarafta böyle karakterleri yazmamız istenir. Yani şu şu şu karakterleri yazın. Bunun nedeni de mesela bir web sitesine kaydolurken veya herhangi bir üyelik aşamasında veya herhangi bir işlem yaparken bu işlemi yapan kişinin bir robot mu olduğu, yani otomatik bir sistem mi olduğu yoksa bir kişi veya insan mı olduğunu anlayabilmektir. Biz bunlara boot saldırıları diyoruz. Örneğin boot saldırıları işte bootnetler genelde tek bir merkezden yönetilerek bootların bir koordinasyon içerisinde belli amaçlarla yönlendirilmesiyle kullanılıyorlar. Boot saldırıları 1999'dan beri biliniyor. 2007 yılının sonuna kadar herhangi bir çözüm bulunamamış. Ama 2007'den sonra CAPTCHA uygulaması dediğimiz bu işte belirli karakterler yazılarak o karakterlerin bir kişi tarafından yazılıp yazılmadığı tespit edilerek ne yapılıyor? İşte oraya girmeye veya erişmeye çalışan kişinin, o web sitesine erişmeye çalışan kişinin gerçekten bir insan olup olmadığı anlaşılmaya çalışılıyor. Üçüncü saldırı çeşidimiz kaba kuvvet saldırısı ki buna da brute force atak diyoruz biz.
Evet, Engin Bey hemen araya girmek istiyorum. Şimdi çok fazla saldırı çeşidi var. Böyle hemen bir cümlelik özetleyelim mi? Çünkü vaktimiz çok fazla yok. Çünkü ben görüyorum 11 çeşit saldırı var. Şimdi hepsini burada ayrıntısıyla anlatmaya kalkarsak programımızın vakti yetmez zaten. Tek cümleyle böyle geçebilir miyiz?
En önemlilerinden bir iki tanesinden lütfen söz edeyim ve bitirelim.
Lütfen.
Bu kaba kuvvet saldırılarında kaynak kayıtlı şifrelerin bulunması maksadıyla deneniyor. İşte deneme yanılma yöntemiyle en basitinden diyelim sizin bir mail adresinizin şifresini kırmak isteyen kişi sizin işte anne adınız, baba adınız veya doğum tarihiniz gibi ipuçlarından yola çıkarak sizin mesela şifrenizi kırmaya çalışıyor. Tabii bu deneme olayı saniyenin belirli küçük anlarıyla sınırlı olmak üzere çok fazla oluyor. Ve böylelikle bunu kırmaya çalışıyor. İşte sızma saldırısı herhangi bir önemli bir web sitesine atak yaparak yani saldırı yaparak oraya sızma girişimleri olabilir. Bunun gibi hepsini ne yapabiliriz? Aslında çeşitlendirebiliriz. Evet. Oltalama saldırısını da zaten biraz önce anlatmıştım.
Evet.
Veya zararlı yazılımlar ki işte kötü amaçlı yazılımlar sisteme veya bilgisayara zarar vermek için tasarlanmış her türlü yazılımlara deniliyor. Kötü amaçlı yazılımlar kullanılarak bilgisayardan hassas bilgiler çalınabilir. Yani biz aslında iyi niyetimizle mesela diyelim ki internet ortamından bir program indiriyoruz. İşte o indirdiğimiz programın menşeini çok iyi bilmemiz gerekir. Yoksa o programın içerisinde bazı verilerimizi veya bilgilerimizi dışarıya verebilecek kodlar bulunabilir.
Evet.
Bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz kriterlere mutlaka altını çizdiğiniz noktalara mutlaka dikkat etmek gerekiyor.
Çok
biz herkese
ederim.
Sağlıkla, sıhhatle yapacağı alışverişler kazançlı, bol kazançlı, hayırlı alışverişler dileyelim. Ama lütfen en önemlisi herhalde güvenilir kaynakları, bahsettiğiniz kaynakları tercih etmek. Bilmediğimiz sitelerden ya da ilk defa gördüğümüz sitelerden hemen alışveriş yapmamak. Zaten haberlerde de çok sık rastlıyoruz. Dolandırıcılığın o kadar çok fazla artık çeşidi var ki inanın aklımız, hayalimiz ermeyebiliyor, tahayyül edemeyebiliyoruz neler yapacaklarını, yaptıklarını. Bu anlamda herkese biz sağlıklı, sıhhatli, bol kazançlı alışverişler diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Var mı son bir mesajınız Engin Bey?
Ben de çok teşekkür ederim. Bütün Türk İslam alemine özellikle bu son zamanlarda gelen felaketlerden dolayı gerçekten herkese geçmiş olsun diliyorum. Özellikle depremler, işte Covid rahatsızlığı. İnşallah bunları da aşacağız el birliğiyle. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.